Ayrım 2.
Muhtemelen hiçbir sosyolog değerlere karşı getirdiği tutumunda tümüyle yansız değildir. Sosyolog bir suçlu grubu ile kilise komitesi arasında herhangi bir moral farklılık görmez. Kuşkusuz hiçbir sosyolog görüşlerini ister yazı yazarken, ister ders verirken sahip olduğu değerlerinden saflaştıramaz. Kullandığı bazı nitelemelerle bazı ifadeleri ima edebilir. Örneğin özgür işveren işçi ilişkileri, baskıcı çocuk işçi çalıştırma sistemi ifadelerinde olduğu gibi. Bu kuşkusuz en yansız bilim adamının bile, ki her sosyolog da öyle olmalıdır, kendini içinde bulunduğu kültürden tamamen uzaklaştıramadığı anlamına gelir. Bilim adamlarının kişisel değerleri içinde sosyalize oldukları kültürün değerini yansıtır. Bu durumu sosyoloji öğrencisinin başlangıçta öğrenmesi ve ileride de elden geldiğince yansız ve nesnel olması gerektiğini anlaması önemlidir. Bu konuyu başka grupları kendi grubunun normları ve değerleriyle yargılama yönelimi olan etnosentrizm olgusunu tartışırken yine irdeleyeceğiz. Kişilerin değerlere sahip olması ve değerlere uygun davranması kişisel ve sosyal yaşamın doğal bir durumudur. Bu gerçek, sosyologların farklı değer sistemlerini anlamaları, analiz etmeleri ve değerlendirmelerinde engeller yaratır. Sosyal değerler, toplum üyelerinin kendi davranışlarını standartize ettiği normlar ve ölçülerdir. Örneğin tutucu Fransız ailelerine göre gençlerin en doğru evlenme yolu ana babalarının iznini alarak evlenmeleridir. Oysa Birleşik Devletler'de pek çok genç için en doğru evlenme yolu karşılıklı romantik aşkın varlığıdır. Sosyolog ise bir bilim adamı olmadan önce yaşadığı toplumun değerlerini kazanmıştır. Dolayısıyla istediği ölçüde yansız olması pek olası değildir. Sosyoloğun en bilimsel davranışı bile şu iki değer yargısını ima eder. A. Bilimsel soruşturma yapılmaya değer bir etkinliktir. B. Grup içindeki birey bu tür bir soruşturma için uygun bir nesnedir. Kanibalizmden nefret eden ve çocukları koruyan bir toplumda yetişen bir sosyolog, bu tutumlarını kanibalizm ve çocuk cezalandırmalarını uygulayan bir toplumu betimlerken yazılarına yansıtmak eğiliminde olacaktır. En çok yapılmaya değer olan şeyin ne olduğu sorusu, sosyolojinin sınırlarının çok ötesine gider. Nesnel ve indirgenemez değer ilkelerinin varlığına ilişkin sorular, sosyoloji incelemelerinin bir parçası olamazlar. Ancak yaşanılagelen sosyal yaşamdaki sosyal değerler her zaman görecelidir. Bir toplumun değerli bulduğunu diğeri değersiz ve kusurlu bulabilir. Sosyal bilimci böyle durumları kolayca tanır. Sosyal bilimci var olan değerlerin nasıl ortaya çıktığını ve geliştiğini, hangi işlevi yerine getirdiğini, toplumda hangi etkilere sahip olduğunu, insanların ne ölçüde bu değerlere uyduğunu anlamak alanın en önemli çalışmasıdır. Bunun ötesine gitmek ve bunların son ve değişmez geçerliliğiyle ilgili bir yargıya yönelmek ise bir etikçinin yardımını gerektirir. Sosyoloji güç bir inceleme alanı. Modern dönemin mekanik kolaylıklarına alışmış kişiler bu kolaylıkları olanaklı kılan dev problem çözücü etkinlikleri ihmal etmeye başlarlar. Bir TV veya radyoyu çevirip açmak, bir dondurucu veya klimayı çalıştırmak, bir telefon numarasını çevirivermek veya bir uçağın merdivenlerinde yürümek son derece basittir. Bu etkinliklerin aşırı basitliği pek çok teknik bilgiyi bilsek de bilmesek de ve etkinliği bize son derece kolay kılan üretici kolaylıklardan haberli olsak da olmasak da aynı sonuçları verir. Benzer olarak pek çok kişi süre giden bir sosyokültürel sistemi olanaklı kılan tüm faktör ve öğelerden habersizdir. Her sosyal kişi gibi öğrenci de bunları yaşamı boyunca yapıp durmuş, bu olguları fazlaca düşünmeden davranış örüntülerini izlemiş, sosyal değerleri edinmiş ve gruplar içinde yaşamıştır. Öğrenci için sosyolojinin bir insan zihninin içine nüfuz edebileceği en güç çalışma alanlarından biri olduğunu öğrenmek zaman zaman sürprizli olabilir. Bu güçlük 3 ana olgudan kaynaklanır. A. Sosyolojinin konusunun karmaşıklığı. B. Toplum ve kültürdeki karmaşık nedenselliğin işleyişi. C. Sosyal problemlere yönelik çözümlerin çeşitliliği ve değişebilirliği. A. Sosyolojinin karmaşıklığı. Sosyolojiye giriş dersini alan öğrenciler genellikle kültür ve toplumun oldukça karmaşık olduğunu bilemezler. Hatta grup yaşamının ilkel formlarının bile karmaşıklığını kavramda güçlük çekerler. Davranış örüntüleri önceki genelleştirmelerin içinden çıkartılır ve birey bu davranış örüntülerine ya onları analiz etmeden ya da diğer toplumların kabul edilmiş davranış örüntüleriyle karşılaştırmadan tedrici olarak alışır. Öğrenci insanoğlunun olanaklı eylem ve sosyal düşünce bileşimlerini ve çeşitlemelerini incelemeye başladıktan sonradır ki bunların karmaşıklık ve çeşitliliğini anlamaya başlar. Sosyolojik analizin zorluğunun bir başka nedeni aynı anda tanınması gereken pek çok sosyal durum öğesinin bulunmasıdır. Örneğin kurum kavramının farklı fakat eşgüdümleşmiş ve ilişkilendirilmiş düşünce ve davranış örüntülerinin karmaşık bir ağı olduğunu ve sosyal sonuçlara yol açtığını, sosyal değerlerce yönetildiğini kavramadıkça kurum kavramı anlaşılamaz. Kültürel kurumlar iç içe girmiştir ve bir kültürdeki temel kurumlar bilinmedikçe anlaşılamazlar. Diğer bir örnek, aynı sosyal durumda ilişkide bulunan kişilerin sosyal rollerinin iç içe geçmişliğidir. Hiç kimse kız evlat rolünü bir boşlukta oynamaz. Bir ailedeki kız evladın düşünme ve etkinlik yolları ailenin diğer üyelerinin rolleriyle ilintilidir. Ana baba ve çocuk ve kız kardeş ve erkek kardeş arasındaki beklenen davranış örüntülerinin hak ve görevleri arasında bir karışıklılık vardır. Her birinin rolleri bir diğerinden zorunlu olarak farklı olmasına karşın tüm roller yine de zorunlu olarak korele edilmiş olmalıdır. Bireysel sosyal kişi aynı zamanda çoğul sosyal rollerin bir karmaşasıdır. Rol içinde gerçekleştirildiği sosyal grup ve duruma göre çok az farklılık gösterir. Ama kişi yine de bütünleşik insan bireyi olarak kalır. B. Karmaşık sosyal nedensellik. Karmaşık biçimlilik ve karmaşıklık, araç ve sonuçlarla ilgilenen sosyal bilimcilerin de sorunudur. Bir başka deyişle, sosyal bilimciler şeylerin neden yapıldığıyla ve şeylerin yapılma yollarına ilişkin sebeplerle de ilgilenirler. Şurası açıktır ki, sosyal olgular birdenbire oluşuvermezler. Toplum ve kültürün düzenli bir evrim çizgisi boyunca ilerlediği kuramı sosyologlarca çoktan bırakılmıştır. Ancak özellikle sosyal bilimle ilgilenmiş kişiler arasında çeşitli belirleyici kuramlar hala geçerliliğini sürdürmektedir. Bu düşünceler genellikle basit nedensellik kuramı formunda ileri sürülürler. Bir başka deyişle, toplam sosyokültürel sistem veya bu toplamın bir parçası tek bir nedene dayandırılır. Günlük konuşmada sık sık basit bir nedenin bir sosyal olgunun açıklanmasında kullanıldığını duyarız. Örneğin Amerika'daki ırk ilişkilerine dayalı sosyal problemlerin zencilerin ahlak dışı davranışlarından kaynaklandığını, Güney eyaletlerindeki sıcak iklimin siyasal tutuculuğa yol açtığını, otomasyonun Amerikan kültürünün laikleşmesinin nedeni olduğunu, ekonomik durgunluğun Wall Street'in yüzünden ortaya çıktığını ileri sürmek gibi. Bu basit tek her şeyi açıklayan açıklamaların listesi hemen hemen sonsuzdur. Tek nedenli bir yaklaşım muhtemelen kişilerin sosyal düşüncesinde en yaygın ve en sürekli vuku bulan bir yanlışlıktır. Bu yanlışlık için iki ana sebebin varlığı ileri sürülebilir. İlki tekil bir açıklama insan ilişkilerine ilişkin karmaşık sorulara verilebilecek en kolay yanıttır. İkincisi insanlar genellikle toplum ve kültür hakkında bilimsel bilgiden yoksundurlar ve bu habersizlik zaman zaman ön yargı ve kendini beğenmişlik ile birlikte bulunur. Sosyal bilim incelemesi hem söz konusu habersizliğe hem de ön yargı ve kendini beğenmişliğe karşı önemli bir panzehirdir. Çocuk bakımının en basit kuralından bir şirket müdürünün en ciddi kararına değin, insan ilişkilerindeki hemen her sorunun arkasında bir dizi birbiriyle ilişkili faktör bulunur. İnsanlar sadece içgüdüleriyle eylemde bulunmazlar. Öncel bir sosyal ve kültürel yaşayışa sahip olmaksızın yerinde kararlar veremezler. Büyük adamların tarihsel değişmelere yol açtığı kuramı bile liderlerin, büyük adamların kültürlerinin ürünü olduğu ve sadece sosyokültürel çevrenin sınırları içinde kendilerini gösterebileceği kavrayışının yaygınlaşması sonunda zayıflamıştır. C. Sosyal çözümlerin süreksizliği. Sosyal olgunun hem karmaşık olmasının hem de karmaşık nedensellik yapısına sahip olmasının ötesinde toplum ve kültürde bir de değişme güçlüğü vardır. Değişme insanoğlunun birlikte yaşadığı her yerde her zaman mevcut olan bir sosyal olgudur. Değişme yönünün ve oranının değişebilirliğiyle daha da karmaşık bir hal alır. Neredeyse statik gibi görünen, geleneksel ve tutucu toplumlar bile uyarlama ve değişikliklerle yüz yüzedirler. Bu anlamda sosyal değişme sosyolojinin değişmezlerinden biridir. Bu konu ileride daha ayrıntılı olarak incelenecektir. Değişme olgusu sosyolog için sonu olmayan bir mücadele alanıdır. Yeryüzü tabakalarının ard arda geldiğini kanıtlarla gösteren jeoloğun, aksine sosyolog, çağdaş toplumun her zaman aynı kalmadığını gösterir. Demograflar her şeyin her zaman değiştiğini nüfus eğrilerinde görürler. Gelecek bilimciler 100 yıl sonrasının teknolojik düzeyini öngörürken oldukça sağlam basmaktadırlar ama ilerleyen teknolojinin sosyokültürel değişme üzerindeki etkilerini belirtme konusunda oldukça belirsiz bir takım ifadeler ileri sürmektedirler. Değişme olgusu toplumun bir yapısı ve düzeni olduğu gerçeğini dışlatamaz. Ancak sosyal problemlerin incelenmesini çok daha yorucu ve zahmetli kılar. Değişmeye yol açan pek çok sebep vardır. En önemlisi insanoğlunun kendi seçmesi ve karar gücüdür. Özgür bir toplum daha dinamik bir toplum olmaya adaydır. Çünkü bireysel sosyal kişi, sosyal davranış örüntülerinde çok geniş bir alana sahiptir. Sosyoloji sosyal reform değildir fakat sosyolojinin temel ilkeleri sosyal problemlere önerilen çözümler için birer öngerekliliktir. Kuşkusuz toplumun problemleri için çözümlerin bulunmuş olması ve sosyal yaşamda belirli evrensel ilkelerin tesis edilmiş olması istenilir. Fakat gerçek yaşamın somut sosyal durumlarından sapan, güzelce düzenlenmiş kategorilerde kalmayan ve sosyal bilimce işaret edilen ilkelere göre davranmayan bazı birey ve gruplarla her zaman karşılaşabiliriz. Sosyal olgunun tek bir nedeni olmadığı gibi, sosyal problemlere de sürekli bir çözüm hiçbir zaman önerilemez. Bu nedenledir ki, ütopyalar sosyolojik açıdan hemen hiçbir öneme sahip değildirler. Sosyal mühendislik ve sosyolojik araştırma. Öğrenci sosyolojiyi yalnız kendi için öğrenmeyi isteyebilir. Çünkü toplum ve kültürü daha iyi tanımak istemektedir. Öğrenci sosyal yaşam bilgisini geliştirmek, diğer insanları tanımada daha anlayışlı olmak ve başkalarını yargılarken daha tatmin verici bir nesnelliğe ulaşabilmek için öğrenmek isteyebilir. Gerçekten de sosyologların bilimsel araştırmaları bu tip bilgilerin elde edilmesinde oldukça yararlı olabilecek bir sayı ve niteliğe ulaşmıştır. Günümüzün öğrencisi geniş bir sosyolojik bilgi birikimiyle karşı karşıyadır. O artık sadece bir spekülasyon olan bilgilerden birini seçme zorunda değildir. Öğrenci aynı zamanda toplumun kendinden beklediği çeşitli sosyal rolleri olmayan bir aktör, bir moral kişi ve yurttaştır. Bu durumda saf, spekülatif bilginin artık onu tatmin etmesi beklenemez. Entelektüel biri olarak muhtemelen kendini içinde bulduğu sosyal durumların sosyolojik bilgi birikimindeki karşılığının ne olduğunu arayacak, araştıracaktır. Bu ise bir ders kitabı ya da profesörün değil, fakat öğrencinin kendinin yapabileceği bir geçiştir. Bir kişi sosyolojide uzman olabilir ama sapma davranış gösteren bir sapkın da olabilir. Aynen derin teolojik bilgisi olan bir kişinin günahkar olabilmesi veya ekonomi bilen bir kişinin parasını aptalca harcaması gibi. Genelde çalışma ve araştırmanın hemen her zaman şeyleri daha iyi yapmaya doğru yöneldiğini söyleyebiliriz. Sosyolojiye giriş dersinde uygulamaların araştırmaya dayalı olgusal bilgi üzerinde olması gerekir. Her çalışmanın bilimsel yönü de budur. Sağım ve evrensel doğru olan bilgiye dayalı, üzerinde başkalarının sistematik bir biçimde çalışabileceği bir bütünlük elde etmek ve böylece yüksek düzeyde bir güvenlik duygusuna sahip olmak. Her çalışmanın insani ve kişisel yanı onu yararlı ve verimli kılmaktır. Sosyolojik çalışmayla daha iyi sosyal ilişkilere ulaşılabilir. Bireye ve topluma daha kalıcı yardımlarda bulunulabilir. Sosyolojinin sağlayacağı bilimsel bilgi olmaksızın toplumun planlı değişimi pratikte olanaksızdır. Sosyal reform terimi oldukça moralci bir tona sahip olduğu için demode bir terim olarak bir yana bırakıldı. Şimdi onun eş anlamlısı sosyal mühendislik üzerinde konuşulmakta. Bu da sosyal reform gibi reddedilebilir. Çünkü işleyiş ve güdüleme tonlarına sahiptir. Ancak hangi terim kullanılırsa kullanılsın, yönetim ve planlamanın örgütlenmiş sosyal yaşamın temel öğeleri olduğu gerçeği yine de değişmeden kalır. Sosyal mühendislik bu nedenle sosyolojik bilginin uygulanmasıyla ilgilidir. Geçmişteki pek çok sosyal planlama sınama yanılma veya tahmine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Her aile, okul, dini kurum, dernek, iş yeri ve belediye geleceğe yönelik planlar üzerinde çalışır, problemlerini çözmeye yönelir, personelini yönlendirir, sosyal hedefini belirler. Bu sosyal mühendislikten başka bir şey değildir. Bu işlevleri gelişigüzel, sınama, yanılma deneyimleri temeli yerine sosyolojinin sağladığı sağın ve geniş bilgi temeli üzerinde gerçekleştirmek hem daha akıllıca hem de daha verimlidir. Neden sosyoloji öğreniyoruz? Bu kitabın okuyucularının çoğunun üniversite öğrencisi olduğunu varsayıyoruz. Sosyal araştırma ve mühendislik üzerine yukarıda söylediklerimiz, sosyolojinin öğrenciler için neden önemli bir alan olduğu sorusunu yanıtlamaya yardım eder. Bazı öğrenciler profesyonel sosyolog olacaklardır, fakat tüm öğrenciler toplumun üyeleridir ve resmi akademik öğrenimlerini tamamladıktan sonra çeşitli sosyal rollere daha çok ilintileneceklerdir. Okul yıllarından sonra ne denli başarılı ve etkili olunmak isteniyorsa, sosyolojik bilgi de o denli yararlı ve önemlidir. Öğrenciler çoğu sosyologları profesörler olarak bilir. Gerçekten de sosyologların 4/5'i öğretmendir. Ama öğretmenler de araştırma ve danışmanlıkta uzmanlaşmışlardır. Devlet, sanayi, okul, din kurumu ve komşuluklardaki insan davranışlarını incelerler. Yoksulluk, suç, ilaç alışkanlığı ve diğer suçluluk formlarının yol açtığı sosyal problemler üzerinde yoğunlaşırlar. Karmaşıklaşma düzeyi ve problemleri giderek yükselen bir toplumda sosyoloji mesleği de yeni üyeler kazanır. Sosyologların saygınlıkları ve yararlılıkları artar. Eğitilmiş profesyonel sosyologlara Amerikan toplumunun sürekli gereksinmesi vardır. Herkes her zaman toplumda yaşamak, başkalarıyla ilişki kurmak ve sosyal roller icra etmek zorunda olduğu için sosyolojik bilgi her kariyer ve meslek için yararlıdır. Hukuk, gazetecilik, öğretmenlik, satıcılık, iş yönetimi, siyaset, din adamlığı gibi pozisyonlar insanlarla ilgilenen mesleklerdir. Bunlar toplumdaki insan ilişkileri konusunda olağan bilgiden daha fazlasını gerektirirler. Hatta normal aile, komşuluk ve topluluklar içi ilişkiler bile bilimsel sosyolojik bilgi üzerine kurulduğunda daha zekice ve başarılı sonuçlar verir. Sosyoloğun işlevi iyi toplumun gelişmesinde bilginin erdemden daha önemli ya da tersi, olup olmadığını tartışmak değildir. Her sorumlu kişi daha iyi bir dünya ile ilgilenir ama sosyal düzeltimler sadece onları istemekle başarılamaz. İyi yönelimlere sahip olmakla, sürekli olarak sosyal erdemi uygulamakla da başarılamaz. Pasif erdem ile aktif erdem arasında büyük bir farklılık vardır. Değişmeyi düşünmeksizin kabul etmekle, değişmeyi akıllıca gerçekleştirmek arasında da büyük bir farklılık vardır. Ahlaklı kişiler toplum için kesinlikle birer servettir. Ama bu kişiler eğer kurum ve rollerin teknik analizinden habersizlerse, süreç ve işlevleri bilmiyorlarsa, ussal olarak gerçekleştirilen sosyal ilerlemeye muhtemelen çok az bir katkıda bulunacaklardır. Sosyal olgulara ilişkin güvenilir bilgi, daha iyi bir toplum için özsel ve temel bir öngerekliliktir. Nitekim bu kitapta da böyle bir bilgi verilmeye çalışılacaktır. Kısım 1. Kişi ve toplum. 1. Sosyal kişilik. Kişinin tanımı, sosyal kişi. Doğa ve yetiştirilme, yaratılan ve yaratan, sosyalizasyon. Sosyal izafet çerçevesi, sosyal öğrenme. Normal sosyalizasyonun engelleri, sosyalizasyon ajanları, bireyleşme, sosyal kişilik. Kişi ve toplum. Bu çalışmanın kavramsal yaklaşımına göre sosyal kişiler toplumun, davranış örüntüleri de kültürün birimidir. Bu ilk kısımda en küçük birim olan kişiden yola çıkacak, kişinin başkalarıyla kurduğu çeşitli birlikteliklerden sonra toplam topluma ulaşacağız. İlkin sosyal kişi ve sosyalizasyon sürecini inceleyecek, bölüm 1, sonra kişinin sosyal statüsü, kişinin toplumdaki bir pozisyonu elde edebilme yolları, bölüm 2, kişilerin yer aldığı sosyal kategori ve yığınlar, bölüm 3, grup ve birlikler, bölüm 4 ve topluluklar, bölüm 5, üzerinde duracağız. İlk kısmın son bölümü bir bütün olarak toplumla ilgilidir, bölüm 6. Sosyal kişilik. Yeni bir alanın incelenmesine en küçük birimden başlayıp alanı bu noktadan itibaren genişletmek mantıklı bir yaklaşım gibi görünmektedir. Bazı sosyologlar toplam sosyokültürel sistemin en küçük biriminin sosyal eylem, bir başka deyişle iki kişi, kişi ile grup veya iki veya daha fazla grup arasındaki etkileşim, ilişki veya süreç olduğunu ileri sürerler. Bazı sosyologlar ise tüm insan etkileşim sistemini şu üç parçanın bileşimi olarak kavramsallaştırmayı yeğlerler. Kişilik, kültür ve toplum. Her iki yaklaşımda da merkezi ilgi noktası insanların sosyal davranışıdır. Bu nedenle sosyolojinin başlangıç noktası sosyal kişi olmalıdır. Sosyal kişi başkalarından izole edilmiş birey değil, fakat başkalarıyla insani ilişkiler içinde bulunan kişidir. Bu durumda sosyal kişinin doğasının, gizli güçlerinin ve yeteneklerinin açıkça anlaşılması bilimsel açıdan son derece önemlidir. İnsan imgesinin bulanık kalmasına izin verilirse veya insan imgesi kendi içinde çarpıtılırsa, tüm bir sosyal düzenin veya tüm bir sosyo-kültürel sistemin fotoğrafı da çarpılabilir. Sosyal kategorilerin, yığınların, grupların ve toplumların indirgenemez fizik birimi insandır. İnsan bireyidir, kişidir. İnsan, insan bireyi ve kişi terimlerinin hepsi eş anlamlıdır ve bu kitap boyunca bir diğeri yerine kullanılmıştır. Zaman zaman karıncaların, arıların, piliçlerin ve primatların sosyal davranışlarına ilişkin bazı analojiler duyarız. Ne denli merak ve ilgi çekici olursa olsun, sosyologlar insan altı yaşam düzeyleriyle, sürü yaşamının sokulgan böcekleriyle veya vahşi hayvanlarla doğrudan ilgilenmezler. İnsan bizim burada incelediğimiz tek sosyal hayvandır. İnsanın sosyal davranışı ise çevresel uyarıcılara verilen önceden belirlenmiş ve içgüdüsel tepkilerden oluşan basit bir dizi değildir. Kişinin tanımı. İnsanoğlu, insanaltı ve insan olmayan varlıklardan soyut terimlerle düşünme, seçim yapma ve karar verme yeteneği ile ayrılır. Kişi kendini yöneten bir hayvandır. Geçmişi anımsayabilir, geçmişi kendi eylemleri, reaksiyonları ile kendinin ve başkalarının davranışının anlamı üzerine yansıtabilir. Kağıt işi yapabilir, gelecek için plan ve düzenleme yapabilir. Gözlemlenebilen türlerden insan dışındaki hiçbiri Homo sapiens olarak adlandırılamaz. Kişi kendi davranışlarının hesabını verebilir, başkalarına karşı sorumluluk duygusu geliştirebilir. Kişi her zaman zekice davranmasa bile yine de Homo sapiens, her zaman sosyal davranmasa bile yine de Homo socius'tur.